Ayrım 12, sayfa 133. Ayırdına varmamışım. Geleceği, hayatı, hayatımı görüyormuşum sizde. İşte o tek tük ziyaret edenlerim yıllar geçtikçe yiteceklerdi. Spor ayakkabıların sesi merdivenden işitilmiyor diye kaygılara kapılacaktım. Yanan bir lamba tek yoldaşım. Elbette huysuzluklar, geçimsizler artacak. Elbette öyle çok sevilmeyen biri olarak bir evin, bu ev, şimdiki ev, dört duvar arasında bekleyecektim. Bekliyordunuz değil mi? Rakı şişesini yanına aldı. Daha ağır, daha aksak çöktü iskemleye. Yarı koltuk, kollarını dayadı. Bekliyordunuz. Hatta askere gidiyorum diye yalnızca ileri yaşınızdan ürkmediniz. Beklenen sizi büsbütün yalnız yakalarsa. Benden saklamışlar. Şerefinize Nuran'ım, yokluğa, şişeden de içilebilir ayrılığımıza. Günün birinde umutsuzluk her şeyin yerine geçebilir. Anı hayaletlerinden umut aramak boşunadır. Biliyorum, vedalaşma zamanı geliyor Nuran'ım. Ne komik, ne saçma, ne kadar acıklı değil mi? Sizin de bir sözünüzü hemen çiziktirmiştim. Üst kata çıkar çıkmaz ya da telefonu kapatır kapatmaz bir kitabın arka kapağına. Hayat hep bir sonbahar. Anladım ki hayat hep bir sonbahar. Nerede, hangi kitabın kapağında? El yazımla kim bilir ne zaman karşıma çıkar. Çıkmadan da sona erebilir. Kitaplarım dağılıp giderken kimin eline geçecekse, kimin gözüne çarpacaksa. Sonbahar. Başkalarına sizden sık sık söz açardım. Başkalarına sizden epey söz açmıştım. Merakınız, günün gecenin her saati sokakta, apartmanda olup bitenleri bilmeniz, azametli tavrınız, emekli coğrafya öğretmeni Sırrı Bey'e öfke nöbetleriniz, yöneticinin aidat paralarımızı yemesinden kuşkularınız, kimi söyleşilerde başkalarını güldürürdü. Başkaları, yani size ve bana benzemeyenler gülüyorlardı. Gülsünler diye anlatırdım zaten. Biz öncesiz ve sonrasız yalnızlar, beklediğimizle yüz yüze gelinceye kadar o başkalarına yaranma çabası gütmez miyiz? Başkaları, yani bize benzemeyenler gülüyorlardı. Dudaklarımızdan, mimiklerimizden en acı karikatürler dökülüşür. Beklenen usul usul gelmiş. Sıradanmışçasına bir tanı, kanser. Kanser bütün vücudu sarmış, pankreasa yürümüş. Birdenbire, hangi hastaneye yatırıldınız? Oğlunuz yanınızda mıydı? Tokat'ta günler. Hastanede kalmak istememişsiniz. Bilirim, siz yaratılıştakiler hastanelerden nefret eder. Evimde öleyim. Ama çok acı çekmişsiniz. Hayatınızca çektiğiniz ruhsal acı büyük sınav için yetmiyordu herhalde. Kapıcı, kan sızdı kan diyordu. Vücudumuzdan kan sızıyormuş, çarşaflar kıpkızılmış. Kapıcının karısı ağladı, onları çağırmışsınız. Selim Bey'in anahtarları, sizler namuslu insanlarsınız. Namuslu kaldınız, sizlere güvenirim. Dönünce anahtarlarını Selim Bey'e ben göremem artık. Tokat'tan döndüğümde köşe palas 2. kat 5 numara bomboştu. Bardağa ince, uzun rakı koyarken nasıl yanıyor midesi, azıcık su katarken rakıya, opal dumanlarını birden kaybedip sulandırılmış rakı, daha çok titreyen elleriyle yaşadığı evi, yaşadığı sokağı, yaşadığı semti düşünüyordu. Daha ıssız, daha çorak. Herkesin herkes gibi yaşadığı bu dünyada biz mağluplar gibisinden bir şeyler düşünmeye çalışıyordu. Geri dönmeye uğraşıyordu. Şişli'de ilk oturduğum ev. Oraya, oradaki öykülere, romanlara, insanlara ama daha çok öykülerdeki, romanlardaki insanlara, roman kişilerine 30'lu yaşların geri döneceğini umarak. Ama geri dönemiyor. Komşusu Nur Hanım'ın nasıl yazması gerektiğini bir türlü çözemiyor, bulamıyor. Salah Bey'in hayal meyal hatırladığı Nur Hanım'a akıl takılıyor. İnce, uzun, sarı saçlı, güzel mavi gözlü bir kız. Şişman saçları sarıya boyanmış, mavi gözleri patlak ve kan çanağı, yorgun, mutsuz, 60'larındaki kadınla yüz yüze gelince şaşırıyor. Sonra onu da yitirirken, şimdi çıkıp gitsem, köşe palastaki eski evim bana o kadar yabancı ki, mermer basamaklar, demir kapı, hepsi boşuna. Boşuna gece, boşuna erik ağacı, geri dönmeye kalkışmak, boş yere ummak. Bunlar kalacak, senden sonraya kalacak ve herhangi bir insan hayatı olacak. Bunları yazmak, paylaşmak istiyorsun. Bunlar yazılmadan kalacak. Bellek boş yere biriktirir. Senden sonra hiçbir şey kalmayacak, bunlar sende bitecek. Sonra da yazılmamış olacak, sadece sen hatırlayacaksın, arada bir için sızlayarak hatırlayacaksın. İçin sızlayacak bunlara. Anlatmak istediğini belirtti. Bu kez mutlaka anlatmalıyım, yalnızca anlatmak değildi, bunlar insanın çektiği acılardır. Geriye bir şey kalmayacak, bunlar anlatılamayacak. Sende kalacak, seninle kalacak. Sen öldükten sonra da yok olup gidecek. Zaten herhangi bir insan hayatıydı. Bloknot yaprakları, bloknot yapraklarına yazmış, bunları bir araya toplamış, adeta sıraya koymuş. Gözlüğünü çıkardı. Kargıcık burgacık yazısı erir gibi oldu. Dalgalandı, dağıldı. Ötekilerden, öteki kağıt parçalarından, öteki çiziktirmelerden daha seçik hatırlıyor bunları. Bunlar seninle ölüme gidecek artık. Uzaktan baktı. Uzaktan bakınca okuyabiliyor. Neydi yazmak istediği? Mavi kağıtlara yazılmış mektuplar mı? Tümünü okumadı ki şöyle bir göz attı. Ayrılığın başlangıcı mı? Galiba. Yazar bize ayrılıktan söz açmak istemekte ama bu ayrılığı bir türlü anlatamamaktadır. Mavi kağıtlara yazılmış mektuplarla birlikte o mektupları anlatmaya, dile getirmeye çalıştığı an, dakika, saatler, mevsim. Şurada şimdi karşısına, sağına düşen koltukta oturuyordu. Bu evde, çünkü Gülderen Hanım'a bu evdeyken gitti. Kimdiler, niye gelmişlerdi? Hayatına niye karışmışlar, bu hayatta niye yer almışlardı? Uzaklaşıyorlar, gitgide hızla uzaklaşıyorlar. Derin bir burgaçta dönene dönene savrulduklarını görüyor. Bir duygu vardı içinde, onlara karış, onlara katıl diyordu. Aşk gibi, kardeşlik gibi. Onlar susuyorlar, yanıtlamıyorlar. Halil Vedat anne babasını çağırmıştı. Ölümden sonra bilmediğimiz yere. Şimdi sizleri soracaklar dedi bu kez de. Bana sizleri soracaklar. Ayrılığımızı bilmeden. İyi. İyiler. Hepsi iyi diyeceğim. Burnumun direği sızlayacak. Bir yazarlık dökümüyse binlerce sayfa ayrılık yazmış. Ve ayrılıklar her geçen yıl her yeni yazıda biraz daha savrukça yazılmış. Dil, anlatım bıkmış ayrılıklardan söz açmaya, yazar bıkmamış. Kalkıp yüzümü yıkamalıyım diye düşündü, su çarpmalıyım, sarhoşum. Demin yıkadı yüzünü, demin kustu klozete yapışıp, kırmızı turp kırpıntıları. Buz gibi su, soğuk sular çarpmalıyım, şiş göz kapakları, kanlı gözler aynadaki yansıda olacaktı. Telefona uzandı, kimi arayacaktı? Böyle nasıl sürüklendim, buraya nasıl sürüklendim? Nerede yanıldım, yitirdim, böylesi bir hiçlik çukuruna yuvarlandım? Arayabileceği kimse kalmadı. Arayacağı kimse zaten hiçbir zaman olmadı. Başkalarının acısı için yaşamayı öğrenmeyen kendi hiçliğine mahkumdur. Kağıtları yırtmaya koyuldu. Bunlar yırtıldılar, tek tek, öcalırcasına yırtıyordu. 40 yıl öncesinin aptal çocuğundan, göz kapakları alkolden değil, anlaşılamamaktan şişmiş, yırttı. Ne çocukluk, ne anne baba, ne saklanmasına izin verilmemiş kasap kağıtları. Geçmiş güzel günlerin anıları. Ne yazacağını, neyle başlayacağını biliyorsun artık, çözdün. Ayrılığın hiç olmayacağını düşündüğümüz, aklımıza ayrılığın gelmesine imkan olmayan ilk günden, ilk andan. Yaz günü, yaz akşamı, havuz başında ilk aşk, ilk aşktan. Teres, Teres, kim derdi ki? Aşkı bilmeden çocukluğun derin aşkıyla. Bütün kardeşlerim, bütün aşklarım. Duruyor orada, okulun bahçesinde, bütün aşkların orada. Aşkların, kardeşliklerin, hepsini o kadar çok yaşadın ki. Tarhlardaki papatyaları hatırlıyor musun? Kurumuş toprakta susuzluktan boyunları bükük. Yaz akşamının sessizliğini hatırlıyor musun? İşittin mi sessizliği? Ben hala işitiyorum. Sessizlik, ilk aşk diyor. Sonrakilerin sızısını da söyleyen. İhtiyar manolya ağacına bakıyordun. Havuzun az berisinde. En sevdiğim ağacın, çiçeğin, kokunun manolya olduğunu o zaman bilmezdim. Çiçekleri henüz açmamıştı. Ama yere düşmüş bir manolya görüyorum. Acıdığını söyledin. Manolya'ya acıyorum. Eğilip aldın. Sana gelincikler toplamıştım. Yolun düştüğünde bakıyor musun? Manolya ağacı daha da ihtiyarladı. Çok yaşlı şimdi. Geçen yaz yığınla çiçeği vardı. Niçin yanıtlamıyorsun? Havuzun başında oturduğumuzu hatırlıyor musun? Birkaç güne kadar adaya gideceğinizi söylemiştin. Tekrar okullar açılınca görüşeceğimizi. Daha kimseden ayrılmamışken ansızın ayrılık acısı. Sudaki yansım bana gülümsüyordu. Yosunların büsbütün örtemediği yansı. Yine de düşünceliydi gözlerin, güzel gözlerin. Birçok gülen göz görecektim sonraları. Birçok yüz, usul usul silinen, yosun tutan. Her biri aşk olacaktı. Her biri geçip gitmiş günlerin kırık anısı. Her biri yitik aşk. Büfeniz ne kadar eski dediğini ben hiç unutmadım. Öyle utanmıştım ki büfemizden. Aritmetik kitabındaki bütün rakamlar karışmıştı. Tam bir yıl sonra havuz başına son kez geleceğimizi, ayrılmamış gibi ayrılıp gideceğimizi bilmiyordum. Bilsem yağmurlu 23 Nisan trampetalarını durdururdum. Deniz sesleri onlardan hiçbir zaman kurtulamadım diye yazdı. Yırtılıp atılması gereken notların arasına koydu. Bu notu okuyunca havuzu, sık taflanları, mavi gökteki gün batım ışıklarını gözünün önüne getirip getiremeyeceğini kestiremeyerek. Deniz sesleri, onlar çoktur. İnsana yalnızca havuzu, romansı anımsatmazlar. Mihracen'in evindesin. Birdenbire deniz sesleriyle. Parasızlıkla, eziyetle geçmiş yılların hapisleriyle kavrulmuş eski bir solcunun evinde hala Stalinist. Bu öyküde ne işi var o evin? Yanıtlayamıyorsun. Öyküyü yazıp yazmayacağını sezemiyorsun. Sadece taşlara eğrilmiş, bürülmüş basamaklardan iniyorsun kör ışıkta. Yerin altında mı bu ev? Mihrace, hayır diyor. Sokağa yüzü yok ama arka bahçeye açılan pencereler var. Işık sönüyor. Mihrace birkaç basamak çıkıp düğmeye basıyor. Işık yanıyor. Arka bahçe dendiğinde Mihrace arka bahçe mi demişti? Sevim Hanım'ın taşlığı gözünün önünden geçmemişti. Şimdi şu an Nisan gecesinde hatırlıyorsun. Kırmızı karanfiller saksıdan taşıyor. Belki de kırmızı karanfiller artık deniz sesleri olup çıkıyor. Küf kokusu giderek artıyordu. Ne karanfiller ne Sevim Hanım'ın büyülü taşlığı, Mihrace'nin evindeki küf kokusu. Yalnızca o. Elektriği kesmişler. Üstelik her katta kesilmiş elektrikler. Sayaçlar mühürlenmiş. Mahalle elektrikçisinin eline 3-5 milyon sıkıştırdınız mı? Elektrik yeniden bağlanıyormuş. Kaçak. Mihrace perdelerini sımsıkı örtüyormuş. Tek yoldaşı o iğrenç televizyon artık. Perde dediği az sonra göreceksin buruşuk bezler. Küf kokusunu yararak içeri giriyorsunuz. Kilidi oynak, omuz atsan kendiliğinden açılacak kapı. Burası benim cennetim diyor. Cinnetin de olabilir diyecekken vazgeçiyorsun. Kaçak ışık yanar yanmaz duvarlardaki pas kızılı ve yosun yeşil lekeleri, yolları, çizgileri göreceksin. Ellendiğinde pul pul dökülen, kabaran küf. Arka bahçede erik ağacının çiçekleri. Ne tuhaf diye düşünüyorsun. Nisan gecesi, şimdiki zaman. Anlaşılmaz bir şey var bunda. Mihrace'nin evi sana boyuna bahçe görüntüleri getiriyor. Bahçeler çağrıştırıyor. Küf kokan evden öncesi. Annesi roman okuyordu. Mihrace'nin aşkı. Roman okunan burjuva evi. Bizde burjuva yok. Peki, kentli evi olsun öyleyse. Varlıklıca bir ev, iyi okullar, mükemmel İngilizce. Mihrace isteseydi ama istememiş. Javier'in iyisinden anlar. Antika eşyanın soy kütüğünü çıkarır. Girdiğin odada dağınık yatakla mutfak denen in birbirine bakıyorlar. Kirli plastik tabağın yanında kırık testi Çanakkale. Neydi Mihrace'yi böylesi bir maceraya sürükleyen? Hangi inanç, hangi perhiz, hangi ülkü, bir dünya görüşüydü direnmişti. Milyonlarca insanın daha kötü koşullarda yaşadığından söz açıyor. Çukur Cuma'da bir apartman katı az lüks mü? Diye soruyor ve dünyanın bir an önce değişmesini talep ediyor. Tam o sırada binlerce genç ölüyor. Sağı sola, solu sağa, solu sola, sağı sağa kırdırıyorlar. Kıyım makinesinden geçiriliyorsunuz. Paçayı kurtaranlar geçmişi çarçabuk unutacaklar. Ölenler birkaç dizede, birkaç roman sayfasında. Tam o sırada memleket uçurumun kenarından birkaç kez kurtarılıyor. Maharaca olması temenni edilmiş Mihrace hapisten çıkıyor, hapse giriyor. Tiranlardan, diktatörlerden nefret ettiğini bile bile, hele 4-5 kadehi devirmeye görsün, başka ne yapabilirdi Stalin diye sorardı. İçinden söverdin, alkol denizinde yüzen mahvolmuş eski tüfek. Evet ama burada yaşamayı seçebilmiş bu cinnette. Soğuk kış günü, paradan nefret ediyor. Gel gelelim iş para tırtıklamaya geldi mi, kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Alım-satım dünyasında yine de en az parayla yaşamanın yordamını bulur. Sefalet büyük çoğunlukla paylaşılabilecek tek tutku, tek öç, tek mutluluktur. Eprimiş kumaşından otlar pırtlamış berjer koltuğa ilişmiştin. Camlarda soğuğun su yolları izleri. Şimdi ise yeşil yurttaki pastanenin buğulu camlarıyla birlikte anımsıyorsun Mihrace'nin pencerelerini. Arka bahçe dediği bakımsız mezbelelik tek elma ağacı. Elma ağacı olduğunu Mihrace söylemişti. Yapraksız dallarıyla kala kalmış. Baharı bekliyordu. Çiçekler için, elma kopartabilmek için sonbaharı. Stalin'e övgüler döktürdü mü kuşkuyla bakardın. Deli olması gerekiyordu. Sanki geçmişte kalmış bir romantizmden söz açıyordu. Dünya görüşleri uğruna insanların delirmeyeceklerini kim iddia edebilir? Bir zamanlar kimler oturdu bu koltukta diyordun kendi kendine. Yoksul barınaktan bir an önce çıkıp gitmek, kaçıp gitmek. Susuyor, gözlüyordun. Küçük televizyon. Siyaseti hala günü gününe takip eden, oysa sen günler geçiyor, televizyonu açmıyor, gazete bile okumuyordun. Boş vermişlik çukurunda, senin verdiğin kitapları okuyan, en ucuz deterjanla yıkanmış, ütülenmemiş kazaklar, eskilikten parlamış pantolonlar giyen Mihrace. Onun eviydi, 1,5 oda. Burada küflenmeye terk edilmiş ceviz sandık, 1-2 çatlak çanak, şurada balerin kız biblosu, hor horun döküntüsü. Ama berjer koltuk görkemli günlerinden söz açmak istercesine. Şaşıyordun, Yeşilyurt'ta sosyalizmden konuşan, hepsi devrimci, hepsi yarın sabahki devrimi bekleyen arkadaşlar. Her biri para pul sahibi genel müdür, milletvekili, bakan, yüksek mevkilerde dubleks evler, villalar, çifter çifter otomobiller, dünya gezileri, Amerika'ya yerleşmek. 12 Eylül, Özal mucizesi, çağ atlamak derken işte burada, aynı yollardayken yolları ayrılmışlarla yolunda yürüyenin evinde, ev denebilirse cennet sanılmış inde. Gençlikteki toplumculuk ütopyası onları nasılsa en iyi olanakları sağlamış. Ölmemişler, öldürülmemişler, öldürmek zorunda kalmamışlar. Sağcısı solcusu hep birlikte, iş hayatı, Türkiye'ye hizmet ettikleri söylüyorlar. Mihraca eski püskü aşk romanından, kapağını açar açmaz oyuncak hokkabazın fırlayavireceği bir kutu gibi çıkıvermiş Mihraca adıyla. Hayatı kaymış, yarını bellisiz, komünizmin çoktan iflas ettiğini söyleyenlere düşman, beş parasız, en berbat sigaraları içerek, fakat yine işçi sınıfı, sömürü düzeni, milyonlarca insanın kaderlerini tayin hakkı. Ya sen? Ötekilerle Mihraca arasında kala kalmışsın, sıkışıp kalmışsın, kenarına iliştiğin koltukta, dünyanın bir gün kurtulacağına, daha güzel bir dünyanın yaratılabileceğine, güzel günlerin geleceğine artık umut kırıntıları bile beslemeyerek, tam tersine yaşadığın korkunç ortamda ötekilerle yarış halinde neredeyse yalnızca kendin için daha iyi yaşamaya özlemli, uzak bir acı, başkalarının hayatı ne kötü, bu koşullarda nasıl yaşıyorlar, nasıl dayanıyorlar, Mihraca'ya arada bir 30-40 milyon para vererek. Eskilerden kalma diyordun kendi kendine, eskilerden kalma bir şey. İnsan varlıklı hayat koşullarını elinin tersiyle itip işte o sırada üst üste konmuş kitaplar arasında görecektin. Ana, gençliğinizde okuduğunuz baskı. Eskilerden kalma bir kitap. Sonra Gorki ile Çehov'un olağanüstü mektuplaşmaları. Gorki'yi bekleyen son. Boğulduğun Almanya, Rusya, Hitler, İtalya, Mussolini, Stalin. Çok soğuk burası dedin. Mihraca, ben alıştım dedi. Nilüferler var. Nilüferler olmalı. Leylek ağacı olmalı. Manolya uzakta zaten duruyor. Havuzun suyu berrak. Yelpazeleri andırır kızıl bulutlar yansıyor suya. Berrak bir yansıyış içinde yüzüyor o an. Terez gülümsüyor. Büfeniz ne kadar eskiymiş demiyor. Bir daha ne zaman görüşeceğiz? Her zaman. Ayrılıp gitmeyeceksin değil mi? Gitmeyeceğim Selim. Benden sonra da kimse gitmeyecek. Hayatından kimse çekip gitmeyecek. Hep buradalar. Yazar görüyor onları. Havuzun suyu berrak, yüzleri yansıyor. Benden asla uzaklaşmadılar. Benden ayrılmadılar. Onları yeniden yazabilirsem hiçbirini kaybetmeyeceğim. Nilüferler olmalı. Leylek ağacı var. Manolyaların baygın kokusunu duyuyorsun. Ama niye hepsinden bir veda ediş okunuyor? Halit Ziya Bey'in köşkü Yeşilyurt'ta mıydı, Yeşilköy'de miydi? Romanda yazılı Halit Ziya'nın nerede oturduğu, Nişantaşı, Büyükada derken nereye taşındığı, orada ömrünün en acı günlerini geçirdiği, orada oğlunun intiharından sonra ömrünün en acı günlerini geçirmiş bir acı hikayeyi yazmış. Orası bir acı hikayede de yazılı. Başka anılarda da. Su çarpıyordu yüzüne bir kez daha. Madame Esther hangi kitapları okurdu? Soruyor. Artık yanıtlayamıyordu. Romanımı okudu mu? Halil Vedat canına kıymıştı. Su ılık. Belki demin de alınmıştı. Günlerden beri ısınan hava. Kış geçti. Ayrılık Nisan'ın ilk günlerinde. İnsan hem Halit Ziya olabiliyor bir babanın acısıyla, hem Halil Vedat olup canına kıyabilir. Daima ikisi birden. Başını kaldırıp aynaya bakmayacaktı. Kusarken gördü. Diş fırçaları, diş macunu, saç fırçası, göz damlası, tıraş sabunu, jilet, bir şey daha olacak ayna önünde. Ruşen Eşref, Yeşilköy'deki evde mi ziyaret ediyordu büyük romancıyı? Yaşar Nabi orada ziyaret etmişti. Devrimci, varlıkta Halit Ziya, üstadın Alaturka musikiden överek söz açan bir yazısını yayımlayamayacaktı. Evet, Yeşilköy. Yaşar Nabi yazıyı reddedişine yıllar sonra üzülüyordu. Yıllar sonra üzülebiliriz. Yıllar sonra derinden derine pişmanlık. Hikayede Yeşilköy ile Yeşilyurt birbirinde erimeli. Yeşilyurt odak noktası olabilir. Yeşilköy ismini 1930'larda Halit Ziya Bey takmış. Halit Vedat Bakırköy'de bir mezarlığa. Hatta öykü yazılacaksa Madame Esther'e de Yeşilyurt'a rastlanmalı. Madame Esther cumartesilerini Yeşilyurt'taki bir dostunda geçirmeli. Selim de Yeşilyurt'a gitmeli. Anılar için, anı iskeletleri, anı hayaletleri. Banyonun ışığını söndürmedi. Koridorda bir an durdu. Yazmak benden ayrılmayan tek şey oldu diye düşündü. Aynada yüzüne bakmamıştı. Oturma odasına değil yatak odasına yürüse balkon, Neye bakacaktı? Bahçede bilmem kaç yıl önceki intiharla iki intihar alay eder gibi erik ağacı çiçek açmıştı. Dün gece mi? Önceki gece mi? Çiçeksizken bir sabah ansızın çiçeğe durarak. Sonra yıldızları görecekti. Gökyüzünden bize göz kırptıklarını sandığımız. O ışıltılar çoktan sönmüştür. Bizi üzmek için soğumuş, kapkaranlık, ışıksız yıldızlar olduklarını söylerler. Ne değişecek balkona çıksam? Yıldızlar yüzlerce, binlerce yıl önce sönmüş, soğumuş. Yüzlerce, binlerce yıl ayrılık olmuş. Kim bilir, acı kim bilir ne kadar eski. Daha demin umutluydu. Terez'le ilk aşkla başlayacak, aşklar, dilsiz dostluklar, Madame Esther'in yeşil yurttaki arkadaşına gidişi ve yazınca, yazmak oysa yalnızlığın ta kendisidir. Neyi yazarsan yaz, yalnızlığın, yalnızlığının sesini dinlersin. Sonra aşk da geçer. İlk aşk biter, son aşk da geçer. İlk aşktan hepi topu 2-3 sahne kalmış. Sonraki aşklardan ne kalır? O kadar gülünç, o kadar acıklı geliyordu ki, herkes borsa haberlerini dinliyordu. Dolar fırladı, ekonomi battı. Yarın kapkaranlık ama birileri boynu zengin oluyor. Yüz yırtıklıyla sarmaş dolaş, ellerinde sarı kırmızı, lacivert sarı, pembe, mor, yeşil bordo bayraklar, bayraklar. Fakir çocuklar stadyumlara koşuyor. Polisler akın akın, milyarlardan, trilyonlardan söz açılıyor. Ruşen Eşref'le Yaşar Nabi de daha dün Halit Ziya Bey'in Yeşilköy'deki bahçe içi evindelermişçesine bellekte var olmaya çalışıyorlar. Kimi ilgilendirir, kim okur onları, kim tanır, kim anımsar? Üst katın tuvaletinden gecenin sessizliğine büyük homurtularla sifon çekiliyor. Leyla İsmet hanımefendinin kahkahasını işitiyor. Necdet Şefik'in de. Üçlü mü sevişecekler, beşli mi? Peki ama banyonun ışığını söndürdü. Ben ne bekliyordum diye düşünmeye çalıştı. Düşünceler de dumanlanır. Var olmak acısını yansıttığını sanmıştı. Canı kıyışı enine boyuna yazarak. Karanlıktaydı. Masa lambasının ışığı içeride küçücük bir üçgeni aydınlatabiliyordu. Işıktan üçgen. Zafer kazanmışçasına. Zaferi dolarlar, marklar, hisse senetleri, borsa, futbol, podyum, faizler kazandı. İnsan acısı değil. İnsan acısı, insan ezikliği, kimsesizlik. Hiçbiri korkulacak şeyler değil. İnsanoğlu bir sabah gülerek uyanacak. Kıpırdamadan duruyordu. Yeşil yurt Yeşilköy'den çok uzak değildir. Macera aslında Yeşil yurtta başlıyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in Yeşilköy'de evi var. Vedat bir süre orada yaşıyor. Bir süre de orada. Yurt dışındayken Yeşilköy'deki adrese mektuplar gönderiyor. Çok gençken, Vedat canına kıyalı uzun yıllar geçmiştir yine de, Yeşil Yurt'a, Çınar Oteli'nin pastanesine gidiyorum. Hayatın değiştirilebileceğini tartışıyoruz. Coşkun gençler sonra zengin oluyorlar. Hoş, zaten zengindiler. Ben yazar oluyorum. Sonra kitaplarım okunmamaya başlıyor. Şimdi Leyla İsmet'in, Matmazel Angel'in, Necdet Şefik'in üçlü beşli Hint mabedi sevişmelerinden medet umuyorum. Vıcık vıcık bataklıkta şimdi her şey daha yoksul, daha çökkün. Gelen, bastıran karanlık. Köşe palastayken yazdığım uzun öyküde kalıyor. Ütopya, güzel anılar, gençlik. Tek tek hepsini bırakmak zorundasın. Karanlığa doğru yürüyeceksin, korkmadan. Orada, orada, karanlıktasın. Kağıda gözü takılıyor. Kağıtları yırtması gerek. Alacaklılardan kurtulması gerek. Kağıtta. İnsanları kendi kendime sevdim. İzlerini bir yaz yağmuru siliverdi. Yırtıyor, içi titremiyor, içi titriyor. Yazarken hangi umutlarla ben, sen, o, bir insanın duygusu yazmıştı. Nasıl da kendini beğenmişçesine. Ama artık kayboldu, ortadan kaldırıldı. Şimdiye kadar kimse okumadı. Bundan sonra da kimse okumayacak. Demek yaz yağmuruydu. İzleri silen yaz yağmuruydu. Oysa insanlar... İnsanlar Vedat'ın 1930 bilmem kaçtaki intiharını aldırmadılar, dudak büktüler. Vedat canına kıydığıyla kaldı. Niye canına kıymıştı? Anacım, acıma, sevin, korkmuyorum ve rahat konuşuyorum. Seni ve babamı beklerim, daha sonra. Rahat yazıyorum demek istemişti herhalde. Vedat daha sonrayı düşünebiliyordu ölürken. Anne babasına daha yaşamlar, ömürler biçiyordu. Onun bu inceliğini herkese anlatmak istemişti. Köşe Palas'ta romanı yazıyordu. Nur Hanım ölmüştü. Kapıcıyı çağırmış, anahtarlarımı vermiş. Nur Hanım'ı anmayarak yazıyordu. Oysa hayat mağlubu komşusu, acıklı şeyler yazmayın evladım demişti. Ölümü yazıyor, cana kıyışı yazıyor ama Nur Hanım'ın yaşarken yaşaya yaşaya canına kıyıyor oluşuna dönüp bakmıyordu. Bakamamıştı. Bungun Nisan gecesi. Vedat'ın beklediği yerden sesleniyor Nur Hanım'da. Vedat'ın beklediği yerde anne babası kavuştular. Yazar böyle bir şeye inanmak isterdi. Ayrım sonu sayfa 147.